Şu andaki terör olaylarının Ergenekon'la bir bağlantısı var mı? Bu olaylarla varılmak istenen şey nedir? Ben bağlantılı olduğu kanaatindeyim. Ama tabii ki ben başbakan değilim, bilemem. Kesin bilgiler lazım. İstihbarat bilgileri lazım. Onlar da bende olmadığına göre onları bilmek mümkün değil. Ama görünen köy kılavuz istemez nevinden bir şey bu. Ergenekoncuların Amerika'nın da yardımıyla ortaya çıkartılması, işin bu noktaya gelmesi, Amerika'nın verdiği istihbaratla bu ortaya çıktı. Bu hükümetin başarısı değil bu. Bu zaten biliniyordu ama bunun üzerine gidemiyorlardı. Arkaya büyük bir destek almak lazımdı. Amerika bu desteği verdi hükümete. Hükümet üzerine gidiyor. Neden Amerika bu desteği verdi, bu istihbaratı verdi? Çünkü Ergenekoncular aslında sadece darbeci değiller. Devrimcidirler. Bunların yani derdi yalnızca hükümete karşı darbe yapmak değil. Darbeciler hükümeti devirme peşinde koşanlardır. Başka hükümet getirirler yerine, o kadar. Ama devrimciler böyle değildir. Bunlar kökünü değiştirmek istiyorlar sistemin aslında. Haddi zatında Ergenekoncular Mustafa Kemal'i de sevmezler. Sevmiyorlar. Belki öyle görünüyorlar şimdi, öyle gerekiyor, öyle göstermeleri gerekiyor kendilerine. Kemalistlik taslıyorlar. Vatan millet Sakarya deyip duruyorlar sürekli. O bir roldür. Aslında Mustafa Kemal de sevmiyorlar. Neden sevmiyorlar? Çünkü Mustafa Kemal Kerkük ve Musul'u terk etmiştir diye düşünüyorlar. Neden Kerkük ve Musul'u almadı diyorlar. O yüzden Ergenekoncuların gözü Kerkük ve Musul'dadır. Amerika'nın da gözü oradadır. Barzani'nin de gözü oradadır. O yüzden Amerika bunları ortaya çıkardı, rezil etti, zayıflatmak istedi. Çünkü siz dedi, yani benim projeme karşı çıkıyorsunuz. Yani benim projeme göre Kerkük ve Musul Barzani'ye verilecek. Siz ise diyorsunuz ki bura Türkiye'nin olacak. Bu yönüyle Amerika Ergenekoncularla anlaşamıyor. Bir yönü bu meselenin. İkinci bir yönü, Ergenekoncuların Amerika ile anlaşamadığı ikinci mesele, ılımlı İslam, ılımlı laiklik projesi. Ilımlı İslam'ı kabul ederler Ergenekoncular. İslam'ın içi boşaltılsın, ılımlı hale gelsin, İslam İslam olmaktan çıksın. Bunu isterler. Ama ılımlı laikliği kabul etmiyorlar. Yani biz diyorlar laiklikten taviz vermeyiz. Amerika ise diyor ki, o geçti, o katı laiklik, faşist laiklik devri geçti. O 1920'lerde, 30'larda yapabildiniz, yaptınız onu o zaman. Artık onun devri bitti. Artık asma kesme devri bitti. Şimdi artık İslam hareket tüm dünyada var. Yeniden uyanıyor, uyuyan dev uyanıyor. Bunu durdurmanın yolu artık böyle asma kesmeyle olmaz. Bu çağda olmaz artık o. Ya o İslam'ın içini boşaltalım, ılımlı hale getirelim. Biraz da taviz verelim laiklikten. Böylece orta yolda buluşalım. İslami hareketin içi boşalsın ve İslam hareket bitsin. Laiklik biraz ılımlı hale gelirse halk sakinleşir. İslamcıların önünü keselim bu şekilde. İslamcılar çoğalmasın. Başörtüsüne falan filana izin verelim. Bunlarla uğraşmayalım. Namazla, oruçla, sakalla uğraşmayalım. Bunlara izin verelim. Bunların bize bir zararı yok. Namaz kılarsa kılsın, başını örterse örtsün yani. Bizim dünyayı sömürmemize engel oluyor mu bu namaz? Olmuyorsa mesele yok. Başörtüsü dünyayı sömürmemize engel oluyor mu? Yok. O zaman mesele yok. Başlarını örtsünler bunlar. Biraz yani İslam'ın ılımlı hale gelmesi için laikliğin de ılımlı hale gelmesi lazım, dedi. diyor Amerika. Laikliğinizi ılımlı hale getirin diyor. Bu faşist laikliği bırakın diyor. Bana zarar veriyorsunuz siz diyor. Sizin yüzünüzden diyor, her tarafta İslam hareketler güçleniyor diyor. Bana zarar veriyorsun. Benim projemi mahvettiniz diyor. Bunlar diyor ki yok, ılımlı laiklik olmaz. Biz laiklikten taviz vermeyiz. Kavga bunun kavgasıdır. Yani bir Amerika'nın Kerkük'le ilgili projesinde anlaşamıyorlar. Bir de ılımlı laiklikte anlaşamıyorlar. O yüzden bakın mesela hatırlayın, yaklaşık 7-8 ay oldu mu olmadı mı? Önce neydi Türkiye'de gündem? Kerkük'e girmeliyiz. Kuzey Irak'a girmeliyiz, girmeliyiz, girmeliyiz deyip duruyorlardı. Hükümetin Amerika ile arasını bozmaya çalışıyorlardı. İzin verildi. Ne oldu? Bir hafta bile sürmedi operasyon. Geri çıkıp geldiler. Başbakanın bile haberi yok. Asker döndü geldi. Başbakanın izni olmaksızın. Başbakan bile şaşırdı. O zaman çıkmıştı televizyonlara, haberiniz olmuştur. Başbakan bile şaşırdı. Onun bile haberi yok yani. Niye böyle yaptılar? Niye tamamen kökünü temizlemeden geldiler? Bir şeyler dönüyor. Bir şeyler dönüyor. Şimdi bugünlerde mesela, yani son bir hafta içerisinde oldu bu yeni Aktütün saldırısı. Bu saldırı niye oldu? Bugünlerde, yani dün müydü şeyden geçtim meclisten tezkere, bir yıl daha uzatma, sınır ötesi operasyonlara izin alma için tezkere vardı gündemde. Bu tezkere büyük ihtimalle geçmeyecekti yani. Yani zaten bir şey olduğu yok. Gidip geliyoruz Kuzey Irak'a. 92'den beri gidip geliyoruz yani. Ne oldu ki yani şimdiye kadar, bundan sonra ne olacak diyenler çoğalıyordu. İşte geçen de asker girdi. Bir sürü masraf, bir sürü şatafatlı gösteriler, şunlar bunlar. 4-5 gün sonra geri çıktı, geldi bir şey olmadı. Şimdi bundan dolayı büyük ihtimalle geçmeyecekti meclisten. Geçsin diye zorladılar yani. Bu saldırı bunun için yapıldı. Sınır ötesi operasyonlara tezkere gelecek, o tezkerenin geçmesi için zorladılar milletvekillerini. Şimdi mesela bu kadar askerin mesela şehit olduğu bir zamanda nasıl olur da siz mesela hayır dersiniz, sınır ötesi operasyona mümkün mü? Diyemeyeceksiniz. Besbelli ki evet, oyun kullanacaksınız. Bu şekilde yapıyorlar. Bunu kim istiyor? Yine Türkiye'nin Kerkük'e, Musul'a girmesini isteyenler istiyor aslında. Bu yönüyle acımasız adamlar zaten bunlar. Ne askere acıyor, ne polise acıyor. Bunlar onlarla diyalog halindeler. Bu Ergenekoncuların üst düzeydeki bazı yetkilileri APO'yla görüştüğü mesela ortaya çıkmadı mı? APO'yla görüştükleri İslam adıyla ortaya çıkmış güya, ama Müslümanları öldüren, onların ifadesiyle söyleyeyim yani, irticai örgütlerle de diyalogları olduğu, onlara iş verdikleri, taşeronluk yaptırdıkları hep ortaya çıkmadı mı bunlar? Yani şimdi bu son olayın da besbelli bir mesaj yani bu. Besbelli. Ve bugün biraz evvel buraya gelmeden haberlere baktım. Düşünebiliyor musunuz? Bakın, Hava Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri, koskoca Türkiye'nin bu kadar savaş uçağının, bu kadar hava kuvvetlerinin en üst düzey yetkilisi, orgeneral, adını bilmiyorum, bu olayı ne zaman öğrenmiş biliyor musunuz? 30 saat sonra. Bizle beraber öğrenmiş yani televizyondan yani. Ya, Hava Kuvvetleri Komutanı, uçaklara vurun emri verecek adam. Her taraftan saldırıya geçiliyor. Ufacık bir karakola her taraftan saldırılıyor. Ve Hava Kuvvetleri Komutanı o sırada neyle meşgulmuş biliyor musunuz? Golf oynuyormuş. Bugün çıktı haberleri ATV'de. 30 saat sonra onun hava kuvvetleri komutanı 30 saat sonra haberi oluyorsa herhalde kara kuvvetleri komutanı 40 saat sonra haberi olmuştur. Genelkurmay başkanı herhalde 3 gün sonra haberi olmuyor. Bu nasıl saçmalık ya? Bu nasıl iş ya? Yani balık baştan kokuyor demek ki. Oraya bırakılmış zavallı çocuk, asker, erbaş, 20 yaşında tıfıl, delikanlılar. En yüksek rütbeli neymiş orada biliyor musunuz? Asubay Çavuş. Askerlik yapanlarınız bilir Asubay Çavuş'un ne olduğunu. 20 yaşında daha yeni asubay olmuş. İki pırpır derler hani askerdeki ifadeyle. Çocuk yani anlayacağınız yani sizin. Daha çocuk yani. Yeni mezun olmuş, bir sene eğitim görmüş. Çocuk liseyi bitirmiş, askeri okula gitmiş, assubaylık okuluna gitmiş, bir sene eğitim görmüş ve gelmiş kıtada asker olmuş. En tehlikeli yere vermişler adamı. Daha dünkü çocuk yani. Daha dünkü çocuk yani. En tehlikeli bölgede, sınırda. Ve daha evvel de kaç defa basılmış bir karakolda. Ve öyle bir karakolmuş ki düşünün yani. Avucun içi gibi diyorlar. Orayı bilen gazeteciler konuşuyor televizyonda. Avucun içi gibi tam ortası. Karakol böyle olur mu? Böyle olur mu? Her taraftan vurmak kolay o zaman. Bütün tepelerden istediğin gibi vur yani. Zevk ala ala. Zevkini öldürürsün yani. Vicdanın yoksa ana kuzularını böyle zevkini öldürürsün yani. Tepeden at. Kafasına vur yani. Böyle karakol mu olur? Karakol yüksek yerde olur. 1000 sene evvelki kalelere gidin bakın en tepede yapılıyor. 5000 yıllık kalelere gidin bakın ya. Bu kadar olmaz ya. 5000 yıl evvelki adamlar düşünmüş. Sen düşünemiyor musun? Böyle karakol olur mu ya? Ondan sonra da daha komik açıklamalar. Genelkurmay ikinci başkanı. Yani düşünebiliyor musun? İkinci başkan. İşte şey var da ondan dolayı diyor. Ne var? Mali kriz. Yani askerin parası yok. Yani karakolun yerini değiştiremiyoruz. Bak bak bak. Ya bu nasıl laf ya? Koca devletin yani iki tane karakolun yerini değiştirmeye mi gücü yetmiyor? Ondan sonra bugün açıklama geldi. Genelkurmay'dan haberlere çıktı bugün. Böyle bir sorunumuz yok. Para sıkıntısından değil. Demek zorunda kaldılar. Çünkü bütün dünya alem tepki gösterince bu lafa bu nasıl konuşma deyince mecbur kaldılar. Bu sefer böyle bir şey yok. Bu yanlış oldu bu konuşma dediler. Paramız var yani. 1,5 milyon şey milyar mıydı yoksa YTL 1,5 milyar YTL yani 1,5 katrilyon eski parayla geri teslim etmişler hükümete. Yani paramız var. Bu fazla geliyor bize demişler, geri vermişler. Düşünebiliyor musunuz? Ve para yok diyor. Yani oradaki asker böyle yazık ediliyor yani anlayacağınız. Öyle bir karakolun başına bir yüzbaşı, bir binbaşı bir şey olmaz mı? Hepsi tatilde. Hava kuvvetleri komutanı golf oynuyor. Öbürü bilmem ne yapıyor. Tatile gidiyor, bayram tatiline. Böyle bir yer burası. Her kaç defa basılmış o güne kadar? Bir defa, iki defa değil. Bu askerler size bu millet veriyor. Böyle harcayasınız diye mi? Tavuk gibi harcatıyorsunuz yani. Böyle giderse millet vatan sağ olsun demez daha bundan sonra. Bunun sonu budur. Yani o terörist de zavallı, aldatılmış, bir şey bildiği yok. Ona da tebliğ lazım, anlatmak lazım, uyarmak lazım. O ayrı bir mesele de. Tabii mesele askeri değil yani aslında. Mesele Kürt sorunu da değil bana göre. Başbakan adını öyle koydu, Kürt sorunu. Ben Türkiye'de Kürt sorunu olduğuna inanmıyorum. Burada Kürt de var aramızda, Türk de var, Arap da var. Var mı bir sorun aramızda bizim? Kimse bilmez bile kim Kürt'tür, kim Türk'tür, kim Arap. Umurumuzda bile değil bizim yani. Demek ki böyle bir sorun yok aramızda bizim yani. Ne kimsenin ne ırkını biliriz ne de merak ederiz yani. Bize ne onun ırkından bilmem neyi, atasından, kendinin ne olduğu önemli. Biz ona bakıyoruz. Dinine bakıyoruz, imanına bakıyoruz. Türkiye'deki sorun Kürt sorunu değil. Askeri bir sorun da değil aslında. Sorun esasında adını yanlış koydu başbakan. Tabii öyle doğrusunu belki biliyorsa da söyleyemiyor. Bu sorunun adı aslında düzen sorunudur, sistem sorunudur. Yani aslında sistemde sorun var. Kürt sorunu değil. Sistemin değiştirilmesi gereken tarafları var. Bu memlekette birileri Türkçülük yaptığı müddetçe birileri de bunu yapacaktır yani. Kaşıyacaktır yani yarayı. Düşman ekmeğine yağ sürüyorlar. Yani insan oradaki ölen çocuklara acıyor yani. Hatta o teröriste de acıyorsun yani. Çıkıyor adam söylüyor 15 yaşında diyor. 16-17 yaşında götürmüşler artık isteyerek mi zorla mı? Esrarımı içirmişler ne yapmışlar bilmiyoruz yani. Belki zamanında bir yetkili bir asker polis belki de onlara zulmetmiş de olabilir. Ona kızıp da dağa çıkmış da olabilir. Yani bir tek kızıp da yorgan yakma misali. Artık her neyse çocuk ya aldatılmış yani sonuçta. Kafasına bombaları indiriyorsun. Bu da çözüm değil. Efendim işte ne yapalım yani? E tamam ne yapalım ne yapalım? Bu askeri bir iş değil aslında. Bunun çözümü aslında siyasidir. Eğitimdir. İslam'la bu çözülebilir. Ama İslam'a yanaşmaya niyetleri yok. Desinler ki bundan sonra Allah'ın dediği gibi. Ne Türk'ün ne Kürt'ün. Allah'ın dediği gibi. Vallahi bir sorun kalmaz. 3-5 tane adam kalırsa da onlar da zamanla biter gider. Ama şu anda devamlı onlara katılım oluyor. Devamlı daha çıkanlar var. Devamlı var. Bitmiyor yani. Çünkü önlem alınmıyor yani. Siyasi önlem alınmıyor. İslam ile yaklaşılmıyor. Aman İslam dersek laiklik elden gider. Ödleri kopuyor. Laiklik elden gidecek diye. Halbuki vatan elden gidiyor şu anda. Bir sürü asker ölüyor yani. Kendisi tabi orada golf oynayınca tabii ki anlamıyor halden. 30 saat sonra öğreniyor saldırıyı, hava kuvvetleri komutanı. Ya yani eski devirde mi yaşıyoruz ya? Güvercinle mi haber gidiyor? Atla deveyle mi haber gidiyor? Telefon diye bir şey var yani. Nasıl olur da haberi olmaz? Aynı dakikada haberi olması lazım. Başında ne bir yüzbaşı var ne bir albay var. 3-5 tane çor çocuk, askerler, 20 yaşında tıfıl delikanlılar. En yüksek rütbeli sassubay çavuş. Ya bu nasıl iş ya? Ve 2-3 yerden de istihbarat alınmış. Böyle bir baskın olacak diye haber alınmış. Ama tam günü bilinmiyor belki. Ama böyle bir hazırlık var. Haber gelmiş buna rağmen. Buna rağmen. Şimdi bunun bir sorumlusu olması gerekmiyor mu? Yok. Bunları konuştuğum zaman orduyu zayıflatmaktan bilmem ne. Ya şimdi bu ordu zayıflatmak değil. Esas bunu konuşmamak vatanı zayıflatmaktır. Suçlular ortaya çıksın. Neredeydi oranın komutanları? Niye bu karakol yıllardan beri değişmemişti? Ben askere acıyorum yani. Başka bir şey değil. Yazık günah. Askere bir şey olmasa, yalnızca bu kodamanlara bir şey olsa olsun. Ne hallere varsa görsünler. Askere acıyorum ben. Hatalarını çeksinler diyeceğim. Onlar çekmiyor ki. Zavallı asker çekiyor hatayı. Hepsinin işinde, gücünde lafa geldi mi konuşuyorlar televizyonda sadece. Ya bir kere o bölgede devamlı o bölgede olmanız lazım sizin. Üst düzey komutanlar devamlı o bölgede olmaları lazım. Ona göre de oradaki bütün astlar hepsi dikkatli olmak zorunda kalır. Devamlı o bölgede gezseler kor generaller herkes cin gibi görevini iyi yapar. Kimse uyumaz. Hatırlar mısınız? Bundan 20 sene kadar evvel Amerika'dan mıydı nereden bir uçak tek pervaneli, tek motorlu bir uçak. Bir genç tek motorlu bir uçakla dağların arasından radarlara yakalanmadan işi bilen birisi radarlardan kaçarak ta Moskova'ya geldi. Sovyetler Birliği vardı o zaman. Daha dağılmamıştı. Moskova'nın merkezinde Kızıl Meydan, tarihi Kızıl Meydan'da birkaç tur attı. Sonra da oraya da indi. Ben dedi yani sizin hava kuvvetlerinizi delip geçtim dedi yani. Koskoca süper güç Sovyetler Birliği'nin hava kuvvetlerini delip geçerim ben dedi. Siz yani aslında bu kadarsınız yani. Sizin yani radarınızın da gücü bu. Orgenerallerinizin de durumu bu. Radarın başındaki subayınızın da durumu budur yani. Dedi, rezil etti dünyaya. Ne oldu biliyor musunuz? Hava kuvvetleri komutanı derhal görevden alındı. Hatırlamıyorsunuz belki. Hava kuvvetleri komutanı derhal görevden alındı yani. Sen görevini yapsaydın, kor general de görevini yapardı. O yapsaydı, tüm general de görevini yapardı. O yapsaydı, tuğ general de yapardı. O yapsaydı, albay da görevini yapardı. Sen daima teftişe çıksaydın, o radarın başındakiler uyumazdı dediler, görevden aldılar adamı. Orada bir uçak uçmuş gelmiş, adam ne haberi var? Orgeneral Hava Kuvvetleri Komutanı'nın ne günahı var demediler. Adamı görevden aldılar. Şimdi bir albay bile görevden alınmıyor. Aman orduya laf gelmesin. Ya laf gelmesin gelmesin de zaten millet konuşuyor artık. Suçluyu bulun, cezasını verin. Ben dediğim gibi bu mesele asker meselesi değil. Ben o yüzden konuşmuyorum. Ben askere acıyorum sadece. Yazık oluyor, günah oluyor. Ben onun için söylüyorum. Yoksa mesele askeri yöntemlerle hallolacak mesele değildir. Mesela siz Kürt insanı Müslümandı. Siz onlara İslam'ı öğretseydiniz, buralarda İslam'ı hakim kılsaydınız, Türklüğü değil, Türkleri de değil, Kürt'ü de değil, Arap'ı da değil, İslam'ı hakim kılsaydınız, hepimiz İslam kardeşiyiz deseydiniz, Allah'ın dediği olacak ne Türk'ün ne Kürt'ün deseydiniz, bu hiç böyle bir sorun olmazdı. Asıl çözüm budur. Mesele Kürt meselesi de değildir, başka bir şey de değil. Mesele sistem meselesidir, nizam meselesidir. Mesele rejim meselesidir. Rejimde problem vardır.